Ayrım 23, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 311. 50. Bölüm, Mübadele. Bir şaşkınlık ürpertisi kasabayı dolanıyordu. Delikanlıların çoğu heyecanlanmış ve hatta aşırı sevinmişse de, bazıları da midelerinin derinliklerinde korkunun ve uğursuz bir ön sezinin yükseldiğini hissediyorlardı. Analarla kız kardeşler ellerini ağızlarına kapatıp gözlerini endişeyle açmışlardı. Yoksul dullar kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadığını düşünüyor, evli kadınlar kendileri ve çocukları için benzeri bir kaçınılmazlığın söz konusu olabileceğini düşünüyorlar. Kasım ayının başlarıydı. Kıbrıs ve Arabistan yönünden sıcak, hafif bir keşişleme esmekteydi. Kasabalılar Britanyalı denen bir takım franklerin padişah için tahvil ihraç edilerek toplanan para karşılığı birkaç gemi inşa ettiklerini, sonra savaşa girip bu gemileri kendi adlarına kullandıklarını duymuşlardı. İmparatorlukta herkes bu ihanete kızmıştı ve bütün meydanlarda, bütün kahvehanelerde çok cesurane ve çok öfkeli konuşmalar yapılmaktaydı. Ne var ki aynı insanlar Alman denen franklerin kendi savaş gemilerini imparatorluğa bağışlamış olduğunu ve bunların Rus imparatorluğunu Karadeniz'deki üslerine ateş açmış olduğunu duymamışlardı. Fiiliyatta askeri diktatör olan Enver Paşa'nın padişaha, sadrazama ya da bu olay sonucu 4 tanesi istifa etmiş olan bakanların büyük çoğunluğuna danışmaksızın bu üslerin bombardıman edilmesi için emir vermiş olduğunu da duymamışlardı. Enver Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğunu bütün Türk halklarını da içeri alacak biçimde doğuya doğru genişletmek gibi büyük bir vizyonun peşinde olduğundan hiç haberleri yoktu. Bu herkesin bir imparatorluk istediği ve bir imparatorluğu hak ettiğini hissettiği bir çağdı. Belki de dünyanın imparatorlukların anlamsız ve pahalı olduğunu, bendelerinin garez ve nankör olduğunu kavramasından önceki masumiyet günleriydi bunlar. Eğer artık kavradıysa. Belki de Enver Paşa İmparatorluğun son 90 yıldır tekrar tekrar ve acımasızca komşularının ve eski bendelerinin kötü niyetli, fırsatçı saldırılarına maruz kalmasına sinir oluyordu. Nerede başladı bütün bunlar? Tarihte başlangıçlar olmuyor. Zira olan her şey daha sonra olanların nedeni veya öncüsü haline geliyor. Bu nedenler ve öncüller zinciri paleolitik çağlara, bir aşiretin ilk Habil'inin bir başkasının ilk Habil'ini öldürmesine kadar geriye doğru uzanıyor. Bütün savaşlar kardeşin kardeşi öldürdüğü savaşlar ve dolayısıyla rüzgarının dairesel bir rotası, her halkın, her ulusun ayaklarının altındaki patika boyunca öne ve arkaya doğru esip duran sonsuz bir suçlamalar zinciri var. Öyle ki belli bir zamanda kurban konumunda olan halklar bir kuşak sonra kurban alan halklar oluyorlar. Özgürlüklerine yeni kavuşan uluslar da anında sabık baskıcılarının kullandığı araçlara başvuruyorlar. Milliyetçilik, ütopyacılık ve dinde mutlakçılıktan oluşan bulaşıcı üçlü bir potada eriyerek bir ırkın ahlak madenini aşındıran bir asit haline geliyor. Ve o ırk başkası tarafından yapılıyor olsa rezilce bulacağı işleri utanmadan, hatta iftiharla icra ediyor. 1821 ile 1913 yılları arasında sürmüş menfur bir soykırım var ki bizler bunu unutmayı tercih etmiş ve bundan hiçbir ders almamışız. 1821 yılında 26 Mart ile Paskalya Pazarı arasında özgürlük adına Yunanlı Hristiyanlar 15 bin Yunanlı Müslümanı işkenceyle öldürüyor ve mallarını yağmalayıp evlerini yakıyorlar. Yunanlı kahraman Kolokotronis hiç vicdan azabı duymaksızın övünmüş, çünkü cesetler o kadar çokmuş ki atının nalları Atina'nın şehir kapısıyla Sitadel arasında yere asla değmemiş. Peloponnez'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Müslüman etrafı çevrilerek kılıçtan geçirilmiş. Binlerce mabet ve cami yerle bir edilmiş. Öyle ki bugün artık Yunanistan'da ya bir ya da iki cami kalmış durumda. 1820'li yıllar boyunca Sırbistan'la Rusya'ya karşı yapılan savaşın bir neticesi olarak 20 bin Müslüman Sırbistan'dan sürülüyor. 1875 yılında Ortodoks Bosnalı Sırp Hristiyanlar genelde Müslümanların, özelde de Osmanlı yetkililerinin katledilmesi için kampanya başlatıyorlar. 1876'da Bulgar Hristiyanları bilinmeyen bir miktar Türk kökenli topraksız köylüyü katlediyorlar. 1877'de Rusya Osmanlılara yönelik aşağılayıcı bazı ayrıcalıklar koyma girişiminde bulunuyor ve kabul görmeyince savaş ilan ediyor. Kafkasya'da Müslümanlara karşı kullanmak üzere icat ettikleri taktikleri kullanan Kazaklar, Bulgar ihtilalcilere ve topraksız köylülere Müslümanlara ait bütün mülke el koymaları için yardım ediyorlar. Bu Kazaklar kimse kaçamasın diye köyün etrafını sarar, köylüleri silahsız bırakır ve katletmek üzere Bulgarları üstlerine yollarlarmış. Bazen de köyler top ateşiyle silinirmiş yeryüzünden. Bazen köylüler köle olarak satılırlarmış. Avrupalı diplomatlar bu tefrikanın bu bölümünün kadınlar için mümkün olduğunca geç ölecekleri yeni işkence yöntemleri icat edilmesine yol açan sistemli tutum dolayısıyla dikkat çekici olduğunu kaydetmiş bulunuyorlar. Bu imha kampanyasının bir neticesi olarak tek bir dine mensup olmakla birlikte çeşitli etnik kökenden gelen açlıktan ölme raddesindeki çok büyük bir Müslüman mülteci kafilesi yollara dökülüp şakiler, gerillalar ve askerlerce hiç durmaksızın bir o yana bir bu yana sürülüyorlar. Edirne'de tifüs yüzünden günde 100 tanesi ölüyor. İstanbul'un o vakitler cami olan Büyük Kilisesi Ayasofya'ya 4000 ümitsiz ruh tıkışıp her gün 30 tanesi yalnızca yeni gelenlere yer açmak üzere ölüyor. Bu Müslümanların yanı sıra ve arasında tarihin hemen hiç dikkate almadığı Yahudiler de acı çekiyor ve ölüyorlar. Zira özgürlükçü kahramanların o günlerdeki ortak çığlığı Yahudiler ve Türkler dışarı. Karadağlılar Müslüman nüfusun tamamını ya öldürüyor ya da sürüyorlar. 1879'da Bosna Hersek Müslümanlarının üçte biri ya göçmüş veya öldürülmüş. Babı Ali Britanya Büyükelçisi Sir Henry Layard, Rus politikalarının bölgeyi Müslümanlardan temizleyip yerine Slavları geçirmek olduğunu yazıyor. 1912'de Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan hep birlikte daha çok Osmanlı toprağı ele geçirmek ve zoraki göçün oranını arttırmak niyetiyle Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyorlar. Yukarıda anlatılan taktiklere bir de Müslümanları kahvehanelere ve ahırlara sürüp ardından da ateşe verme tekniği ekleniyor. Önceden de olduğu gibi sivil erkekler çabucak öldürülüyorsa da kadınlar ölene kadar mümkün olduğunca ağır ağır işkence yapılıyor. Yakalanan Osmanlı askerleri özel bir zulme maruz kalıyorlar. Edirne'de yenilmiş askerler bir adaya dolduruluyor ve ölmeye terk ediliyor. Tarih kitapları mahcup bir tavırla uygulanan dehşetin ayrıntılarının açıklanamayacak ölçüde iğrenç olduğunu ifade ediyorlar. Ana taktik komitacı adı verilen, kimilerince gerilla, eşkıya, haydut veya özgürlükçü kahramanlar diye de tanımlanabilecek nefret ve yağma isteğiyle, bunun bir başka adı vatanperverlik oluyor, dolu, başı bozuk ani baskın birliklerinin köylere saldırması ve köylüleri yollara dökmesi. Karadağlılar Arnavutluğu harabeye çeviriyor. Trakyalı Türk mülteciler Yunanlar tarafından doğuya doğru sürülüyor ve sonra güneye ilerleyen Bulgarlar tarafından geri döndürülüyor ve bir kere daha doğuya sürülüyorlar. Yaşadıkları sefaleti ve umutsuzluğu tasavvur etmek dahi imkansız. Bulgar ordusu ardında 12 kilometre boyunca harabeye dönmüş köyler bırakıyor. Kazandıkları zaferden sonra Bulgarlar, Yunanlar ve Sırplar Makedonya üstünde ayrı ayrı hak iddiasında bulunuyorlar. Ve Yunanlar ile Sırplar Bulgaristan'da savaşa giriyorlar. Kısa bir süre sonra Romanya'da partiye katılıyor. Osmanlılar Hristiyan özgürlükçüler arasındaki didişmeden yararlanarak Edirne ile Doğu Trakya'yı geri alıyorlar. Balkan Savaşları sırasında kaç tane sivil Müslümanın, kaç tane sivil Yahudinin ve kaç sivil Türk'ün öldüğünü bilmek mümkün değil. Kaç askerin öldüğünü de. Ne var ki Osmanlıların yaklaşık 500.000 mülteciyi kabul etmek zorunda kaldıkları biliniyor. Sürekli çatışma ve asla sonu gelmeyen mülteci akını ekonomiyi sakatlıyor. Harap olan bir başka şey de Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli başarısı, herkes için din özgürlüğünü garanti eden millet sistemi oluyor. Bir takım sapmalara rağmen hemen hemen bütün tarihi boyunca imparatorluk farklı mezhepleri korumuş, onlara kendi meselelerini idare etme ve kendi yasalarını izleme izni vermiş bulunuyor ki, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin Yunan dilini ve kültürünü, Bizanslıların dinini de peşinde sürükleyerek Osmanlı Devleti'nin bir kolu halinde kılına bile dokunulmadan varlığını sürdürmesi gibi, padişahların Bizans idari sistemini devralıp değiştirmeden bırakmalarının da gerekçesi bu oluyor. Ne var ki artık köy Hitlerlerinden oluşma bir yığın, cehennemin dinci ve milliyetçi nefret çorbasını kotarmış. Balkanlar daha kötüye doğru tamiri mümkün olmayan bir biçimde değişmiş bulunuyor. 29 Ekim 1914 tarihinde, hani şu Rus üslerinin Türk üniformaları giymiş Alman denizcilerle dolu, Türk adları verilmiş Alman gemileri tarafından bombalanması emrini ya verdiği veya kabul ettiği zaman, Enver Paşa'nın Almanya'ya yanaşmak dışında bir seçim hakkı olmadığını düşünüyor olması da mümkün. Çok basitti. Britanya ile Fransa İmparatorluğu'nun eski ama pek de titiz dostları, ne var ki kalkıp Rusya ile ittifak kurmuş durumdalar ve bütün Türkler Rusya'nın Türkiye'yi kendi imparatorluğuna katmak istediğinden kuşkulanıyor. Hem de muhtemelen içinde canlı hiçbir Türk kalmamış olarak. İttifakın zaferi Türkler açısından kanlı bir felaket, Ruslar açısından ise tatmin edici bir nihai çözüm olacak. Enver Paşa'ya düşmanının düşmanının kendisine dost olduğu aşikar olmuş olsa gerek. Alman zaferi üstüne kumar oynamaktan başka da çaresi yok. Ayrıca telafi edilmesi gereken yüzyıllık bir felaket söz konusu ve kendi halkı adına incinmiş olan gururu onu ne ölçüde motive etmiştir onu da kimse bilemez. Eğer durum bu idiyse aklı başında bir savunma savaşı yapacak yerde, Kuzeydoğu Anadolu'da geçit vermez dağları ve kimi yerde derinliği 6 metreyi bulan karları aşarak doğruca Rusların üstüne yürüdüğü için kendi yetersizliğinin ve hırsının ülkesi açısından daha da büyük bir felakete yol açmış olması ironik bir durum. 2 ay içinde 95 bin kişilik ordunun 75 bini ölmüştü ve bütün makineli tüfekleriyle toplarını da yitirmişti. Kısmen de olaylar arasındaki bu üzücü ilinti dolayısıyladır ki 1914 yılının Kasım ayında Osman Çavuş, yanında Yahudi bir katip, defteri kebir yüklü bir eşek ve 4 tane tozlu, canı sıkkın jandarma ile birlikte Eski Bahçe'ye ulaştı. Osman Çavuş uzun süredir askerlik hizmeti yapan sert mizaçlı bir topçuydu. Jandarmaların eşeğin ve Yahudinin aksine Osman, Telmessos ile Eski Bahçe arasındaki uzun ve yorucu yolculuğun ardından şıklığını makul bir ölçüde muhafaza etmeyi başarmıştı. Uçları yukarı doğru kıvrılmış, bal mumuyla ovulmuş bir bıyığı, kırmızı ve mavi apoletleri, kırmızı bir fesi, kol ağızlarında kırmızı şeritleri vardı. Boynunda savaşın harı arttığında insan sesinin yerini alarak şifreli emirlerin iletilmesi işinde kullanılan düdük asılıydı. Osman Çavuş'un sol yanağında boylu boyunca romantik bir kılıç yarası izi vardı. Yüzü her tür hava koşullarında yaşamaktan ötürü kararmış ve kösele gibi olmuştu. O yalnızca Türk askerlere özgü bir biçimde dayanıklı bir adamdı. Bir grup esirle birlikte 750 kilometre yol teptikten sonra bütün tutukluların yolda neden sapır sapır öldüklerine sahiden de şaşıp kalacak türden bir adamdı. Karısını ve çocuklarını bir yıldır görmemişti. Trakya'da öyle korkunç şeyler görmüştü ki çoğu zaman bütün gücünü, zihnini azimle boş bırakmaya harcamaktaydı. Buna rağmen Balkan Savaşı'ndan kalma, hiç umulmadık anlarda habire tekrarlanan ve kimi zaman geceleri kendisini uykusundan uyandırıp gözlerinin bir noktaya dikilmesine, kalbinin göğüs kafesi içinde canını acıtarak gümbürdemesine yol açan bir görüntüyü bir türlü bastıramıyordu. Bu Trakya'da muazzam bir katliama sahne olmuş bir tarlada olup da kısmen ayakta kalmış tek binanın ve söz konusu binanın tahta kapısına asılı, çarmıha gerilip bağırsakları deşilmiş çıplak küçük bir kızın görüntüsüydü. Yüzüne düşmüş karışık saç lüleleriyle öne eğik o küçük başın tatlılığını ve masumiyetini unutamıyordu. Açık ağzı, küçük pembe dili ve iki sıra minik süt dişiyle o yüzü unutamıyordu. Elini uzatıp çocuğun boynuna dokunduğunda az önce ölmüş olduğunu fark ettiğini unutamıyordu. Her şeyden kötüsü de sanki toprağın bir ürünüymüş gibi yığılmış, üstüne çoktan sinekler üşüşmüş o çok renkli ve parıltılı bağırsak çavlanını yere boşaltmakta olan midedeki o kırmızı boşluktu. Başçavuş Osman felsefi açıdan ince bir adam değildi ve bu yüzden de ricatta olan Yunanlıların küçük bir çocuğu kendi masum peygamberlerini öldüren ölümle öldürme saygısızlığında bulunmalarına ne şaşırmış ne de kızmıştı. Şahsi deneyimi çerçevesinde Hristiyanların çocukları çarmıha germesi epeyce yaygın bir uygulamaydı ve bu olaylar karşısında hissettiği şok zamanla azalmıştı. Boynuna dokunduğu vakit Osman'ın canını yakan bu çocuğun aynı yaşlardaki kendi kızına benzemesiydi. Sonraki yıllarda gördüğü kabuslarda veya yaşadığı geri dönüşlerde gördüğü de hep Trakya'daki bir kapıya çivilenip bağırsakları boşaltılan kendi kızı oluyordu. Osman Çavuş zincirinden boşanmış bir zafer veya intikam öfkesi içindeyken bizzat gerçekleştirmiş olduğu vahşeti nadiren düşünürdü. Zira her şeyi önemsizleştiren ve her şeyin önüne geçen bu bir tek sahne geride kalan ne varsa siliyor, yok ediyordu. Osman Çavuş üst üste o kadar çok yaralanmıştı ki şimdi 4 jandarma, bir eşek ve bir Yahudi eşliğinde ihtiyatları çağırmak ve yedekleri askere almak için topallayarak kasaba kasaba köy köy dolaşır olmuştu. Rütbesinin böyle tenzil edilmesi onu o kadar kızdırıyor, ona o kadar acı veriyordu ki bir istidacı bulduğu her yerde Enver Paşa'ya ve bizzat padişaha birer mektup yazdırıyor, bunlar uzun süredir acı çekmekte olan sabırlı Yahudinin onun adına yazdığı bir yığın mektubun üstüne ekleniyordu. Osman'da bir kader duygusu vardı ve bu işin o kaderin bir parçası olmadığını biliyordu. Bu yüzden de işini sürdürürken bazen huysuzlaşıyordu. Osman kasabaya vardıktan sonra tıraş olmaya gitti. Bunun ardından tazelenmiş ve limon kolonyası kokarak meydandaki bir çınar ağacının altına bürosunu kurdu. Jandarmalarla katibi imparatorluğun yeni askerlerini enselemeye yolladı. Böylece İskender tam lime lime tentesinin gölgesinde oturmuş, mutlu mutlu Bay Teodoro'nun Smirna'daki ihracat işletmesi için kuş düdükler imal ederken fark etti ki, tanımadığı 4 jandarmayla bir katip yanına dikilmişler, elindeki işi bitirmesini bekliyorlar. İlk tepkisi nasıl bir yanlış yapmış olabileceğini merak etmek oldu ve korkudan ani bir sancı hissetti. Katip burnunun üstündeki gözlüklerini yerine yerleştirdi ve sordu. ''Siz buralı çömlekçilerden İskender misiniz?'' ''Adım İskender, evet. Selamün aleyküm.'' ''Ve aleyküm selam.'' diye cevap verdi katip kuru bir ifadeyle. Alnını bir kalemle kaşıyıp fesini de eliyle şöyle bir kaldırıp yerine koydu. ''Ne yazık ki dilediğiniz ölçüde huzur söz konusu değil.'' İskender bir an adama baka kaldı. Sonra katip dedi ki, ''Genel seferberlik var ve sizi tekrar askere alacağız. Bu size sıkıntı yaratacaksa üzülürüm. Ama bu işte tercih hakkınız yok korkarım.'' İskender'in yüzü soldu. ''Ben askerlik hizmetimi yaptım. Arabistan'daydım. Kontrol edebilirsiniz. Ben vatani görevimi yaptım.'' ''Biliyorum, biliyorum.'' dedi katip. ''Ama hala ihtiyatsınız. İhtiyat süresi 6 yıl ve siz henüz 5. yıl 9. ayın içindesiniz.'' 6 yıl sayılır dedi dona kalmış olan İskender. Ailem ne olur, nasıl yaşarlar? Ne olacak bize, nasıl yaşayacağız diye feryat etti Nermin çılgına dönmüş ama kayıtsız görünen kocası içeri gelip de haberi verince. Çocuklar ne yapar, nereden para buluruz? Açlıktan öleceğiz, kimse bizi kurtarmaz. Arabistan'a gittiğinde olanlar olacak, iskeletlerimiz çıkmıştı. Ya ölürsen, tekrar yaşayamam ben bunları. ''Ah Allah'ım, ah Allah'ım, ah Allah'ım!'' Oturduğu yerde öne arkaya sallanmaya başladı ve gözyaşlarını kolunun ucuyla kuruladı. ''Cihat bu'' dedi İskender. ''Cihat ilan edilmiş. Allah verir, Allah alır. Ben ne yapabilirim ki? Gitmek zorundayım. Frankler bize savaş açmış ve yarın gitmek zorundayım. Ölürsem cennete gideceğim, Allah izin verirse.'' ''Cennette ne işe yararsın ki sen?'' diye sordu Nermin gözyaşları içinde. Tam bu sırada kara tavuk gölgelerin içinden çıkıp babasının önünde diz çöktü. Onun elini öpüp alnına koydu. ''Baba'' dedi, ''bırakın da sizin yerinize ben gideyim.'' İskender oğluna bakarak, ''Senin yaşın 15'' dedi. Güçlüyüm ben, dövüşebilirim, cesaretim var. Bırakın da gideyim. Çok geçmeden beni de çağırırlar nasıl olsa. O yüzden bırakın da şimdiden gideyim. Erkek ve kız kardeşlerimin hatırına ve anamın hatırına. İskender'in soluğu kesilmiş en sevdiği oğluna bakıyordu. Söyleyebileceği hiçbir şey olmadığını biliyordu. Eğer peki derse oğlunu tehlikeye atmaya hazır bir korkak gibi hissedeceğini biliyordu kendisine. Hayır derse karısıyla çocuklarını geçindirecek kimse kalmayacaktı. Nermin de ne söyleyeceğini bilmiyordu. Dizlerinin üstünde oğlunun yanına vardı. Elini ellerinin arasına aldı ve o elleri yanaklarına bastıra bastıra öptü. Öyle ki çocuk sıcak gözyaşı damlalarını hissetti. ''Sana izin vermiyorum.'' dedi İskender sonunda, gururu sağduyusuna üstün gelince. ''Görevimi yapmak zorundayım. Bu bir cihat ve benim tercih hakkım yok. Allah bizi esirger.'' Kara tavuk itiraz etmek için ayağa kalktıysa da babası elinin bir hareketiyle onu susturdu. ''Yeter.'' dedi İskender. ''Allah senin bize ne önerdiğini mutlaka hatırlayacaktır. Tıpkı benim de hatırlayacağım gibi. Sen oğulların en mükemmelisin.'' Böylece az sonra Kara Tavuk arkadaşı Mehmetçi'yi bulmaya gitti ve ikisi birlikte meydandaki çınar ağacının altındaki masanın orada katibin Osman Çavuş ile katibin yanına vardılar. Parmaklarını arkadan birbirine kenetlemiş rahatta duran Çavuş, kuyruktaki sıra bu ikisine geldiğinde kaşları soru sorar gibi kaldırdı ve baştan aşağıya kuşkuyla süzdü. ''Gönüllü olmaya geldik.'' dedi Mehmetçik. ''Neden?'' diye sordu Çavuş dost doğru. ''İmparatorluk ve padişah efendimiz için.'' diye cevap verdi Mehmetçik. ''Kaç yaşındasın sen?''
''18 yaşındayım.'' diye yalan söyledi Mehmetçik.
''Adın?''
''Mehmetçik.''
''Kimin oğlu?''
''Çaritos.''
''Demek sen Çaritos oğlu Mehmetçiksin. Demek ki bu Mehmetçik takma bir ad oluyor.''
''Evet beyefendi, asıl adım Niko.''
''Vah vah, doğrusu Mehmetçik bir asker için çok iyi bir ad. Sen de baban da Hristiyansınız o halde.''
''Evet beyefendi ama ben yine de gidip dövüşmek istiyorum. Yeter ki Kara Tavuk'tan ayrılmayayım. İmparatorluk ve padişah efendimiz için.''
Çavuşun yüzünden bir şaşkınlık ifadesi geldi geçti. ''Yanından ayrılmak istemediğim bu Kara Tavuk da kimmiş?''
''Benim takma adımdır.'' dedi Kara Tavuk öne doğru bir adım atarak. ''Asıl adımsa Abdül.''
Çavuş oğlanı şöyle bir değerlendirdi. Gözler koyu renk, cildi güneş yanığı, normalden biraz uzun. ''Bu takma adlar insanı kızdırıyor.'' diye bağırdı sonunda, çileden çıktığını gösterir küçük bir el hareketiyle. ''Peygamber Efendimiz açıkça yasaklamış olduğu halde herkesin bir takma adı var gibi görünmekte. Sen kimin oğlusun bakalım?''
''Çömlekçi İskender'in.''
''Anlıyorum.'' dedi Çavuş ''ama her şeyi sırasıyla yapalım.''
Daha tıknaz ve kısa olsa da tuhaf bir biçimde tıpatıp arkadaşına benzeyen Mehmetçi'ye döndü.
''Demek ki sen Çaritos oğlu Nikos'un ve 18 yaşında olduğunu söylüyorsun ve Hristiyansın, doğru mu?''
''Evet beyefendi ama Hristiyanlar bugünlerde muaf tutulmuyorlar.''
''Biliyorum, herhalde biliyorum. Ben bir askerim değil mi? Bu gibi şeyleri bilme konusunda bir temayülüm vardır. Franklerle savaştığımızı ve Franklerin de Hristiyan olduklarını duymadın mı peki sen? Gemileri ve bizi nasıl aldattıklarını duymadın mı?''
''Ben Osmanlıyım.'' diye cevap verdi Mehmetçik gururla ''ve o Franklerden bir kısmı da bizim yanımızda. Onlara Alman deniyormuş diye duydum.''
''Evet, Almanlar bizim yanımızda ama bu yine de bir cihat ve bizden orduda bize karşı dönebilecek olan Hristiyanlara güvenmemizi bekleyemezsin. Yine de yazılmak istiyorsan işçi taburlarından birine katılmak zorundasın.''
''İşçi taburu mu?''
''Yollar, köprüler, bunun gibi şeyler.'' dedi Çavuş.
''Ben savaşmak istiyorum.'' dedi Mehmetçik duyduklarını küçümseyerek. ''Çukur kazmak değil.''
''O zaman en iyisi sen gönüllü yazılma.'' dedi gözünde muzip bir bakış beliren Çavuş. ''Bir zaman gelir seni de alırız nasıl olsa ve o zaman da işçi taburlarına gideceksin. Muhtemelen şimdi olduğunu söylediğin yaşta. Ama zaten bir askerin hayatının büyük bölümü çukur kazmakla geçer. Sen yalnızca vurulma tehlikesi olmadan kazacaksın çukurları ki nispeten daha güvenlidir öylesi.''
Mehmetçiğin gözleri hayal kırıklığından kaynaklanan bir öfkeyle parladı ama ''ben güvende olmak istemiyorum ki'' demek dışında söyleyecek bir şey bulamadı.
''Özür dilerim delikanlı'' dedi Osman sempati göstererek. ''Benim fikrime kalsa alabileceğimiz bütün askerlere ihtiyacımız var derim. Doğrusu benim büyük babalarımdan biri de Hristiyandır, bir Sırp.
Ne var ki böyle şeylerin kararını vermek bana düşmüyor. Bekleyip göreceksin kurallar değişiyor mu diye. Bu arada eğer padişah efendimize ve memlekete gerçekten yardımcı olmak istiyorsan yiyecek şeyler yetiştir ve katırları besle. Sana gelince dedi çavuş kara tavuğa dönerek. Çömlekçi İskender'in oğlusun. Listemizde senin adın yok. Mamafi babanınki var. Katibe döndü. Siz onunla zaten konuşunuz değil mi Solomon efendi?
Konuştum.
Ben babamın yerine geçmek için geldim dedi kara tavuk. Anane gereği. Anane gereği diye tekrarladı çavuş. Kara tavuğa özellikle saygılı davranarak. Yerine geçmek için babandan izin aldın mı?
Evet diye beyanda bulundu kara tavuk çavuşun yüzüne doğrudan bakmaktan kaçınarak. Anamın, erkek ve kız kardeşlerimin hatırı için.
Yalan söylüyorsun diye konuştu çavuş. Ama şansına şükret ki yalanını fark etmiş değilim.
Teşekkür ederim beyefendi dedi kara tavuk bir kere daha tekrarlayarak. Anamın, erkek ve kız kardeşlerimin hatırı için. Babam olmazsa hayatta kalmaları mümkün değil. Ben olmazsam ihtimal daha büyük. Ben güçlüyüm, dövüşebilirim.
İyi bir evlatsın sen diye konuştu çavuş. Senin gibi bir oğlu olan adam iftihar etmeli.
Bu övgü karşısında kara tavuğun omuzları gözle görünür biçimde genişledi.
Beni askere alıyor musunuz beyefendi?
Çavuş yorgun yorgun iç geçirdi. Bu fedakarlığı yapan nice oğullar görmüştü. İnsanı hem heyecanlandıran hem de üzen bir şey oluyordu bu daima. Bu iyi delikanlılardan kaç tanesinin analarının yüzünü bir daha görebileceğini merak etti.
Pekala, babanın yerine gelebilirsin, ananeye göre. Babanı aldatmanın vicdan azabı benim değil, senin üstüne olsun ve Allah seni affetsin.
Teşekkür ederim beyefendi, ama beyefendi lütfen babamı söylemeyin.
Çavuş başını salladı. Babana tamamen muaf tutulduğunu bildiren bir mesaj yollayacağım. Gerekçesini bilmeyecek. Yarın onun yerine sen burada bulunmak zorundasın.
İki oğlan uzaklaşırlarken Mehmetçik ağzının içinden yumuşak bir küfür salladı. Gözlerinde öfke yaşları vardı.
Yiyecek şeyler yetiştir ve katır besle diye acı acı tekrarladı.
Kara tavuk kolunu sempatiyle arkadaşının omzuna attı. Kuralları değiştirirler muhtemelen dedi. Eğer savaş kötü giderse.
Kötü gitmesini dileyelim o zaman dedi Mehmetçik kısaca.
Abdülhamit Hoca'nın evinin orada bir yerde durdular ve Mehmetçik kuşağından deri para kesesini çıkardı. İçindeki paraları çıkarıp tekrar kuşağına sıkıştırdı ve sonra yere eğilerek bir avuç dolusu toprak aldı. Bu toprağı kesenin içine doldurdu, hareketi yineledi ve sonunda bağını çekerek ağzını sıkıca kapadı. Keseyi arkadaşına uzattı.
''Nereye gidersen'' dedi, ''bunu da yanında götür. Dönünceye kadar içini boşaltma ve geri geldiğin zaman da tam buraya dök.''
Kara tavuk keseyi aldı ve bağını gevşetti. Toprağı koklayıp iç geçirdi. ''Memleket toprağı, kendine özgü bir kokusu var. Hiç dikkat etmiş miydin? Buralardan uzaktayken bunu burnuma götürünce hatırlayacağım.'' Keseyi tekrar kapattı, dudaklarına götürerek öptü. Kendi kuşağına yerleştirdi ve kollarını en iyi arkadaşına doladı. Alnını bir an için onun omzuna yasladı, boğazının sıkıştığını hissetti. Adını koyamadığı bir duygu içindeydi. Adını koyamıyordu çünkü bir yığın duygunun birleşimiydi.
''Ah benim arkadaşım, benim arkadaşım'' dedi geri çekilip göğsünü döverek. ''Burada bir ağırlık hissediyorum. Sanki kalbimin yerinde taş varmış gibi hissediyorum.'' ''Bize neler olacak merak ediyorum.''
''Bölüneceğiz sanırım.'' dedi Mehmetçik kederle. ''Birdenbire benim Hristiyan olmam mesele oldu. Halbuki daha önce hiç olmazdı.''
''Bölünmeyeceğiz.'' diye cevap verdi kara tavuk kararlı bir şekilde. ''Biz her zaman arkadaşız. Her zaman birlikteydik. Bana okuma yazmayı sen öğrettin.''
''Ne işe yarayacaksa artık bilmiyorum.'' dedi Mehmetçik. Ona bakarsan okuyacak hiçbir şey yok ve başka yerlerde yazma da başka türlü yapılıyormuş. Hani cami duvarında olan ve yalnızca Abdülhamit Hoca'nın anladığı yazılar gibi.
Kara tavuk bir kere daha kuşağını karıştırdı ve kuş düdüğünü çıkardı. Bunu da yanımda götüreceğim. Eğer kırılırsa babama yazıp bana bir başkasını yollamasını isteyeceğim. Döndüğümde sesini duyacaksın ve geri döndüğümü anlayacaksın.
Tanrı o günü göstersin dedi Mehmetçik.
''Hatırlıyor musun?'' diye sordu kara tavuk. ''Küçükken fareler boğulmasın diye fare deliklerine işememeye karar vermiştik. Eh, şimdi ben gidip insanlara kurşun atmak zorundayım.'' Hiç değilse fare masumdur diye konuştu Mehmetçik.
Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum dedi kara tavuk.
23. ayrımın sonu. Sayfa 323.